Herkese merhabalar. Genç Zamanına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Bugün yine çok kıymetli konuklarımızla, çok kıymetli dostlarımızla güzel bir program yapacağız inşallah. Konuklarımız Alaaddin Serhan Yaman, Muhammed Bayram ve Süphan Ahmedov. Kendileriyle Uluslararası Genç Derneği'nin geçtiğimiz günlerde tamamlanan bir seferini konuşacağız. Kafkas Sistem Ordusu'nun izinde projesi. Proje kapsamında Gürcistan ve Azerbaycan'a sefer düzenlendi. Biz bunu sefer diyoruz çünkü bizim için yolculuklar bir sefer mahiyeti taşıyor. Bu kapsamda 40 arkadaşımız, 40 gönüllüyle beraber bizler de dahil olmak üzere bir yola koyulduk ve Gürcistan'ı görme imkanı bulduk. Azerbaycan'ı baya görme imkanı bulduk, gezme imkanı bulduk ve bu yolculuğu otobüsle yaptık. Şimdi hem proje katılımcıları hem proje koordinatörü bugün stüdyoda bizlerle beraber, hem de Azeri bir kardeşimiz bizlerle beraber. Yani programda şu an bir canlılık, bir renklilik oluşturma gayret ettik. Ve bugün nasip olursa dediğimiz gibi Azerbaycan ve Gürcistan'ı kapsayan Kafkas Sistem Ordusu'nun izinde projemizi konuşmaya devam edeceğiz. Ben kısaca bahsedeceğim Kafkas Sistem Ordusu'ndan, ama öncesinde konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Alaaddin Bey.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Nasılsınız? İnşallah iyisiniz.
Elhamdülillah. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
Bizleriz. Teşekkür
Ailesi
ediyoruz.
Ailesi keyfiniz yerinde.
Teşekkür ediyoruz. Muhammed hoş geldin sen de.
Hoş bulduk Salih abi. Teşekkür
ederim. Süphan hoş geldin.
Hoş bulduk Salih abi. Teşekkür ederim.
Evet, şimdi Kafkas Sistem Ordusu 1918 yılında Türkiye'den, Doğu'daki birliklerden işte toplanan askerlerle beraber yola çıkan ve Kafkasların kurtuluşu için, Kafkasların Rus ve Ermeni işgalinden kurtulabilmesi için mücadele veren ordumuz. Bu ordu vesilesiyle de, bu ordunun gayretleri neticesinde Bakü'nün, Azerbaycan'ın özgürlüğüne kavuştuğunu biliyoruz. Ve bu Azerbaycan'ın kurtuluşu açısından, Azerbaycan'ın bağımsızlığı açısından önemli bir tarih ve önemli bir sefer. Bu yüzden de Azerbaycan'ın da kurtuluşunun 100. yılıydı değil mi?
Evet. Evet.
Süphan. Bu vesileyle de biz bu projeyi düzenlemiş olduk. Uluslararası Genç Derneği ve Azerbaycan'dan Gençliğe Yardım Fondu olarak. Tabii Gençliğe Yardım Fondu'na da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ahmet Tecin Bey'e başta olmak üzere Namık Serdarlı'ya ve diğer yetkili ve kıymetli dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Yani bu gerçekten geniş ve kapsayıcı bir proje oldu. Ciddi bir program oldu. Ciddi bir hazırlık süreci ve ciddi bir uygulanma metodu oldu. Bu vesileyle projeyi hem düzenleyen hem destekleyen arkadaşlara tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi kısaca bahsettikten sonra sözü ehillerine vermek istiyorum. En başta proje koordinatörümüz, Uluslararası Genç Derneği Genel Uluslararası Genç Derneği Genç Gönüllüler Koordinatörü Alaaddin Serhan Yaman'a hemen sormak istiyorum. Nasıl bir projeydi? Nasıl bir hazırlık süreci oldu ve neleri hedefledik?
Şimdi ben projenin öncelikli bir hikayesinden bahsedeyim. Biz
çok
nasıl
güzel
bu projenin içerisinde evet, kendimizi bulduk. Şimdi biraz evvel bahsettin abi. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Osmanlı Devleti de yine zor zamanlar yaşarken, aynı zamanda Ermeni ve Ruslar bu Kafkas Türkleri üzerine, bu Azerbaycan bölgesinde yoğun bir baskı altında tutuyorlar oradaki Türk ve Müslüman kardeşlerimizi. Bunun neticesinde işte orada Azerbaycan'ın eşrafından ve sonrasında oranın Milli Tehlikesizlik Nazırlığı'nın da reisliğini yapan Nagi Bey isminde bir beyefendi İstanbul'a geliyor ve orada Enver Paşa ile görüşüyor. Bu görüşme neticesinde Enver Paşa kardeş Nuri Paşa'nın önderliğinde, Nuri Killigil'in önderliğinde, hı hı, oraya yaklaşık 12 bin kişilik bir kuvvet gönderiyor. Ve o 12 bin kişilik kuvvet, o yereldeki unsurların da destekleriyle birlikte Rusları ve Ermenileri Bakü'den def ediyorlar. Sene 1918. Ve Azerbaycan'ın tohumları atılıyor ve Azerbaycan Devleti orada kuruluyor. Şimdi bu hadisenin 100 sene sonrasında bizim orada bulunan partner kuruluşumuz Gençliğe Yardım Fondu bize bir teklifle geldi ve dedi ki 100 sene önce buralardan, ta İstanbul'dan bir tohum filizlendi ve burada bir burada yeşerdi ve Azerbaycan Devleti kurulmuş oldu. 100 sene sonra torunlar olarak siz de gelin, biz sizi burada güzelce ağırlayalım. Dedelerinizin yaptıklarını görün. Burada nelere vesile olmuşlar. Onların hatıralarını yad edin dediler. Bize tabii davete icabet etmek adına ve büyük de bir heyecanla hemen hazırlıklarımızı yaptık. Ve Azerbaycan'a doğru yola koyulduk. Tabii ben koordinatörüm, bazı noktalarda tabii şeffaf şey yapamayabilirim. duramayabilirim. Onun için burada proje katılımcılarımız, bir rehberimiz Süphan Ahmedov var. Azerbaycan'ın Gabeli'nin bağrından kopup gelmiş Azerbaycan'ın gülü. Bir de Muhammed Bayram var. Onlar tabii projeyle alakalı olarak, içeriği alakalı olarak daha objektif yorumlarda bulunabilirler.
Evet. Zaten onları da bu yüzden davet ettik. Yani bizim açıklarımızı da, bizim eksikliklerimizi de bir vesileyle bize anlatmaları için. Tabii şaka bir yana biz Alaaddin Serhan Yaman'dan proje yürütücüsü olarak çok memnunuz gerçekten. Hem ekip liderliği olarak, hem organizasyon becerisi ve kabiliyeti olarak her türlü desteği, her türlü fedakarlığı yapmaya gayret etti ve yaptı. Sizler de eminim ki öyle düşünüyorsunuzdur. Öyle düşünmüyorsanız da başka bir zaman bize iletebilirsiniz arkadaşlar. Şu an Erkam Radyo'da bunu iletmeye gerek yok. Tabii burada şöyle bir şey var. Böyle programların, böyle projelerin olumlu tarafları olduğu kadar olumsuz tarafları da olabiliyor. Yani ne gibi olumsuzluk tarafı olabilir? Yani sonuçta 40 tane insanı beraber bir yolu sefere çıkartıyorsunuz ve ortak duygularla, ortak hareketlerle beraber bir paydaşlık sağlamalarını bekliyorsunuz. Bu da tabii bazı farklı şeylerin oluşmasına neden olabilir ama bu çok normal bir şeydir. Bunlar tolereyle, bunlar sabırla, bunlar hoşgörüyle geçiştirilebilecek, üstü örtülebilecek şeylerdir. Ve nitekim böyle de olmuştur. Her programda, her projede olduğu gibi. Önemli olan olan yanlışlardan ders çıkarmaktır diye düşünüyorum ben. Şunu soralım. Süphan'a hemen sormuş olalım. Sen Azeri bir vatandaş olarak, Azeri bir kardeşimiz olarak bu projeye katıldın. Bizlerle beraber seferimize, yolculuğumuza iştirak ettin. Sen neler hissediyorsun? Nasıl bir hissiyattı? 40 tane Türk'le beraber 100 saati bulan değil mi Alaaddin?
97 saat.
97 saatlik
bir yol. 5119 kilometre yol yapmışız, evet. 97 saatte.
97 saat otobüsün üzerindeydik. Sen neler hissediyorsun? Yani 40 tane Türk'le beraber olmak sen neler hissettirdi?
Evet. Teşekkür ederim Salih abi. Öncelikle davet için. Alaaddin abi size de teşekkür ederim. Öncelikle kendimi tanıtayım isterseniz. Süphan Ahmedov, Azerbaycan'dan, Gebele şehrindenim. 3 senedir İstanbul'da ikamet etmekteyim. 3 senedir yani yüksek lisans yapmaktayım İstanbul'da. Geçen yaz memleketten dönerken açıkçası tövbe etmiştim, bir daha otobüsle dönmeyeceğim diye. İşte sizin dediğiniz o 97 saat meselesine göre yani 36 saattir normalde. Ama gerçekten çok yorucu bir yolculuktur. 36 saat bile yorucudur ama bu sefer böyle bir sefer olacağını düşündüğümde, böyle rehberlik olabileceğini düşündüğüm zaman grup da güzel bir gruptu. Gitmeye kabul ettim. Yani o 36 saat değil 97 saat hiç gözükmedim. Gerçekten de çok rahat geçti. Bu şekilde Azerbaycan'a önceki gidişimizde hocam sefer dedik biz. Çünkü bunu uçakla da yapabilirdik açıkçası ama hani onların gezdiği olsun, ordunun, Kafkas İslam ordusunun gezdiği yollar olsun, çektiği eziyetler olsun, bir nevi anlamak adına da bu yolculuk yapılmıştır diye düşünüyorum. İşte molalarla bir şekilde gezerek, görerek yetiştik Allah'a çok şükür. Önce direkt Bakü'ye gitmedik bildiğimiz gibi. Öncelikle Gence'den başladık. Gezerek Bakü'ye, oradan da işte Kuba'ya falan gezerek geldik. Öncelikle Gence'deki seferimizde çok güzel bir tevafuku karşılaştık ki Nuri Paşa'nın ev müzesini daha açılış yapılmadan genç
biz burada, görmüş olduk.
Biz görmüş olduk.
İlk biz, aynen. Nuri Paşa'nın Gence'de konakladığı, müzesini, evet, kaldığı yer şu an müzeye dönüştürüldü. TİKA tarafından, TİKA orayı destekledi. Aynen, evet. Ve o orası henüz daha açılışı yapılmadan biz ilk ziyaretçiler olarak orayı görmüş
ve
olduk.
Ve o evin sahibi de, evet, biraz evvel bahsettiğimiz Nagi Bey'in Torunu Arife Hanım.
Arife Hanım da oradaydı.
Arife Hanım oradaydı. Onun ağzından anlattı. Dinledik.
Onun yani ağzından aslında. Dinledik, evet.
O da muhtemelen dedesinden duyduklarını, evet, bize aktardı. Evet.
Birinci kaynaktan aslında direkt olarak tarihe ulaşmış, tarihi bilgilere ulaşmış olduk. Güzel bir
hatta,
imkan oldu.
Hatta ismi neydi hanımefendinin?
Arife.
Arife Hanım'ın hastalığına rağmen nasıl bizi karşıladığı, yani açıklamalarını falan, evet, gördük. Allah razı olsun kendisinden. Bu şekilde biz Azerbaycan'a bir yürüyüş yaptık. Bakü'ye ve isterseniz de Şeki ahalisi olsun ya da Azerbaycan'ın genel olarak ahalisinde çok memnun kaldı bundan. Haberlerden olsun mesela, bizim halk olsun. Bu şekilde insanların, bizim milletin işte hem Gence karşı bir de Türk milletine karşı farklı bir bakış açısı vardı. Bunu da kendiniz de gördünüz yani. Hı hı.
Elhamdülillah güzel bir program oldu. Muhammed Bayram, evet, Süphan'dan hemen topu alalım, sana bir pas atalım. istersen. Evet. Muhammed Bayram, daha önceden Erkam Radyo'da seni ağırladık galiba değil mi genç zamanında? İlk mi oldu?
Evet, ilk programı
oldu. Tamam, o zaman teşekkür ederim. İlk ve son olacak. Muhammed Bayram, kendisini de ben tanıtmasını rica ediyorum kendisinden. Evet. Biz tanıyoruz tabii ki onu ama şöyle kısaca kendisinden bahsedebilirse çok memnun oluruz.
Tabii ki abi, Muhammed Bayram, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5. sınıfa geçtim. 5. sınıf öğrencisiyim şu anda. Ben de gençle beraber programa katılmak nasip oldu.
Evet. İnşallah nice programlar, nice projelere de katılmak nasip olur. Bir tıp öğrencisi, bir doktor ekibimizde bulunması gereken unsurlardan biriydi. Ve kaç tane doktorumuz
vardı? Kadroyla geldik.
Kadroyla geldik değil mi?
Tabii. Özel kadroyla. Yani
özel kadrosu evet, vardı. Evet, tıpçı kadrosu. Alaaddin Saran Yaman proje için isimleri belirlerken işte tıpçı kadrosu belirledi. 5 tıpçı, 4 iletişimci, 2 değil mi?
Tabii.
Tarihçi diye. Tarihçi azdı ama ya.
Tarihçi azdı ama... Şimdi az çok herkesin tarihli bir şeyi var.
İlgisi alakası var doğru.
Biz arkadaşlar Bakü'ye, Azerbaycan'a gitmeden evvel tavsiye kitaplarda, tavsiye makaleler, tavsiye belgesellerde bulunduk. Birçok arkadaş da onları izleyip okuduğu için yani Kafkas İslam Ordusu hakkında malumat sahibi olmayan arkadaşlarla yola çıkmamış olduk.
Evet, bu çok önemli.
Ve bu projenin verimini kesinlikle çok daha çok fazla arttırdı. Evet.
Çünkü şunu inkar etmemek lazım ki Muhammed, araya girmiş oldum kusura bakma tam sen konuşurken. Biz Kafkas İslam Ordusu'na dair bir maluma sahibi değildik. Yani eğitim müfredatımız, eğitim hayatımız boyunca bize Kafkas İslam Ordusu'yla alakalı çok fazla malumat verilmedi, aktarılmadı. Tabii bahsedildi, belki kısa bölümlerle, kısa özetlerle üzerinden geçildi ama ben hakikaten şu yaşımda, yani belki sizlerden yaşım daha büyük, ben hatırlamıyordum yani. Kafkas İslam Ordusu'nun ne yaptığını tam bilmiyordum yani. Bu program vesilesiyle öğrenmiş oldum ne kadar ciddi bir program olduğunu ve Osmanlı'nın son dönemlerinde, yıkılmaya yakın dönemlerinde yani artık parçalanmış dönemlerinde hani küllerinden nasıl doğduğunu, tekrar ben varım dediğini, Kafkaslar'da nasıl gücünü hissettirdiğini bu program vesilesiyle anlamış olduk. Ve ne kadar önemli bir zafer olduğunu, ne kadar önemli bir başarı olduğunu yine hissetmiş olduk. Elhamdülillah diyoruz yani, buna gerçekten seviniyoruz. Oradaki Azerbaycan'daki kardeşlerimizin bakış açısı da çok daha pozitif. Yani olaya çok daha vakıflar. Bize göre çok daha iyi biliyorlar Kafkas İslam Ordusu'nu. Çok daha iyi tanıyorlar. Bunu da görmüş olduk. Yani bu eksikliğimizi hissetmiş olduk.
Çünkü orada hala daha gündem.
Evet.
Mesela
hala gündem.
Haydar Aliyev diyor ki eğer Kafkas İslam Ordusu olmasaydı şu anki Azerbaycan'ın varlığından söz etmemiz mümkün olmazdı diyor.
Evet.
Doğru mu?
Doğrudur.
Şimdi Muhammed, sendeydik, senle konuşuyorduk. Sen Edirne'de okuyorsun.
Evet.
İstanbul Edirne arası gidip geliyorsun normalde. İlk defa böyle bir yolculuk yapmış oldun galiba değil mi?
Evet, ilk defa.
Uzun süreli bir yolculuk. Nasıldı yolculuk? Neler hissettin?
Yolculuk benim için çok güzel geçti. Çünkü yolculukta 40 tane çok güzel arkadaşımız vardı. Çok güzel bir ekiple beraberdik. Ve gittiğimiz coğrafya da kardeş bir coğrafyaydı. Yani aslında hep duyduğumuz, hep böyle belki şarkılarını, belki türkülerini dinlediğimiz, duyduğumuz Azerbaycan'ı görmek buna nasip oldu. Ve çok güzel bir görevle, çok güzel bir misyonla orala yola düştük. Hı hı. Kardeş coğrafyaya gidiyorduk ve o kardeş coğrafyada 40 arkadaşımızla bir kardeşlik iklimi oluşturduk ve oradakilerle. Ve inşallah hı hı. bunun da devamını temenni ediyoruz ki çok güzel bir kardeşlik iklimi oluştu bizim aramızda da bu hı hı. yolculukta, yaklaşık 97 saat süren yolculuğumuzda. Yani Azerbaycan yolculuğu, başta Kafkas İslam Ordusu temeliyle gittiğimiz için, onun gittiği yollardan gittiğimiz için bu bizi çok sevindirdi. O bölgedeki işte şehitliklerimizi ziyaret etmiş olmak, Azerbaycanlı kardeşlerimizi, Azerbaycan Türkleri kardeşlerimizi görmüş olmak ve onlarla orada muhabbet etmek, bunlar gerçekten bizi çok heyecanlandırdı. Hı hı. Ve gerçekten biz orada da yaşayarak gördük ki biz hani iki devlet bir millet olarak aslında yaşıyoruz. Bizim acılarımız bir, hayallerimiz bir, tarihimiz bir. Bunu görmüş olmak bize gelecek anlamında da ciddi anlamda bir misyon yüklüyor. Ve bunu belki Türkiye'de, çünkü çok bilinmediği için Kafkas İslam Ordusu, belki bunu anlatmak misyonuyla, belki işte bunu yazılı basınla ya da işte sözlü olarak anlatmak görevi de bizim üzerimizde oldu. Ve bu anlamdaki bu programa dahil olmamızda, işte bize vesile olan abilerimize, Alaaddin abiye, sizlere, derneğimize çok teşekkür ediyorum ben.
Eyvallah.
Zaten bak, o noktada bir söz aldık biz arkadaşlardan.
Evet.
Bizim 40 katılımcımız var. Bu 40 katılımcımız 22 farklı üniversiteden geldiler.
Hmm.
22 farklı üniversiteden arkadaşımız vardı. Arkadaşlarımızdan bunun taahhüdünü aldık. Şimdi biz 40 kişi olarak gittik döndük. Fakat Kafkas İslam Ordusu bu 40 kişi, en azından şöyle 1000 kişiye anlatalım. Ve inşallah benim tahminim 15 üniversitede yeni dönemin açılmasıyla birlikte Kafkas İslam Ordusu ile alakalı bir program yapacaklar arkadaşlar.
İnşallah. Bunun İnşallah. Devamını getirmek lazım zaten. Evet. Bu böyle kalırsa.
Bu bize borçtur.
Evet, yarım kalmış olur. Bunun devamını getirmek lazım. Kafkas İslam Ordusu'nu doğru bir şekilde aktarmak lazım nesillere. Bizden sonra gideceklere yol açmak lazım. Biz ilk gediği açmış olduk. Yani biz varız dedik, yola koyulduk ve gittik. Bunun devamını getirmek lazım. Yani bu, çünkü Alaaddin de bahsettiği gibi bir borçtur, sorumluluktur. Bu vazifeyi de bizler böyle inanmış arkadaşlar taşıyabileceğiz diye düşünüyorum. Şunu sormak lazım Muhammed. Yani uzun bir yolculuk birçok hatıra da demek aslında. Çünkü yani 100 saati bulan bir yolculuktan bahsediyoruz. 97 saatlik. Yeni isimlerle tanıştık değil mi? Evet. Yani bazılarımız tanışıyordu, birbirini tanıyordu ama 40 arkadaşın 40'ı da birbirini tam olarak tanımıyordu. Ve yolculukta daha da iyi tanımış oldu, tanıyanlar da birbirlerini. Unutamadığı anlar muhakkak vardır. Şu an aklına gelen böyle bir şey var mı?
Yani şahıs canlı olarak mı bahsedeyim
yoksa? Yok ya, genel olarak. Yani. Şahıs olarak da olabilir. Mesela Salih abi, senin şu hareketini unutamıyorum mesela. Dediğin bir şey olabilir. Alaaddin abi, senin işte şöyle bir çıkışın olmuştu, hiç aklımdan çıkmıyor. Süphan abinin fıkraları mesela. Aklımdan çıkmıyor. Benim aklımdan çıkmıyor Süphan'ın fıkraları.
Yani yolculuk boyunca hani böyle bir sessizliğin, böyle bir uyku halinin olduğu zamanlarda Süphan abinin bir fıkraları bizi hep böyle heyecanlandırdı. Evet. Böyle özellikle işte Azerbaycan'ın yemeklerine dair anlattığı şeyler olsun, Azerbaycan'ın tarihine göre dair anlattığı şeyler olsun, bizi böyle bayağı heyecanlandırmıştı.
Ben şöyle düşünüyorum, yani bize de böyle birkaç ülkeye gitmek nasip oldu böyle projelerle. İlk defa bir ülkeyi bu kadar iyi tanıdım. Açıkça söyleyebilirim bunu. Yani gittiğim bir ülke tanımış oldum. Yani Azerbaycan'ı şu an çok iyi tanımıyorum tabii ki. Azerbaycan uzmanı değilim. Ama genel bir malumatım var. Yani ülkenin nasıl yönetildiği, ülkenin dini durumu, ülkenin felsefik bakış açısı, tarihi, kültürü, sanatçıları, kültürü, yemekleri. Çünkü
genel çerçeve çizdik.
Genel çerçeve çizdik. Kafada şu an Azerbaycan deyince böyle 5-6 şehri canlandırabiliyorum ve genel insan tipini, genel insan psikolojisini az çok tahmin edebiliyorum. Süphan da bunda etkenlerden biri oldu. Hem kendisinin Azeri olması hem sürekli gerçekten konuşması vesilesiyle bizi gerçekten doldurdu.
Programın bizim vesilelerden biri de o işte. İşte Türkiye'de birine Azerbaycan'a gittiğiniz dediğinde ne diyorlar? Bakü'ye gittim geldim. İşte Bakü'ye, Azerbaycan'a gitmiş oluyorlar. Evet. Ama projenin işte kapsamında sadece Bakü olmadı. İşte Kuba olsun, Gence, Gebele gibi, Şeki, hep Şeki falan, bunlar hep dizilerden falan duyduk. O yüzden de bu kapsamda hani dediğiniz gibi 5 şehri gezebildim diyebilmek için sadece Bakü'yü gezmedik. İşte bu sebeple Azerbaycan tanımak vesilesiyle iyi olur inşallah.
Biraz meşakkatli oldu ama şu an hani geriye dönüp baktığımız zaman vay be, iyi ki yapmışız diyoruz yani. Ve ben bu ekiple, aynı ekiple yola çıkmaya bir daha razıyım. Açık konuşayım, bir daha razıyım. Hani her yola çıkarım bu ekiple. Ha, bu şu demek değil, bu ekiple devam edeceğiz anlamına gelmiyor bu. Yeni seferler olsun, yeni rotalar olsun. Alaaddin yeni bir rota çizsin bize. Biz varız deriz yani. Balkanlar olur, Kırım olur, artık neresi olursa. Buradan hedef de göstermiş olduk yani. Hedef çizsin dedim ama hedefi de gösterdim. Yani Balkanlarla Kırım
direkt,
olsun.
Direkt diye diyorlar.
Ya keşke şu savaşlar olmasa da Suriye'ye gidebilsek. Keşke savaşlar olmasa da oraları görebilsek. Irak'a rahat rahat gidebilsek. Yani çünkü Bağdat'ın, Şam'ın güzelliği belki birçok şehrin üzerinde. Yani hem tarihi dokusuyla hem bizim ortak noktalarımız vesilesiyle. Ama gelin görün ki ülkenin, dünyanın durumu bu. Biz bu durumlara ancak kendi yelpazemizin, kendi ufkumuzun genişliğiyle yaklaşabiliyoruz. O da neresi olursa artık bize, hani şuraya gidin dendiği zaman biz oraya gidebilen insanlar olmalıyız. Çünkü biz dünyayı sadece kendi sınırlarımızla, kendi zihnimizle konumlandırdığımız bir yapıyla kabul etmiyoruz. Dünya bizim için her yer. Biz dünyanın her yerine, dünyanın her noktasına, dünyanın her insanına ulaşmalıyız diye düşünüyoruz. Bu da işte genç gönüllülüğün, Uluslararası Genç Derneği'nin aslında misyonlarından ve vizyonlarından biri. Yani ben varım diyen, ben yola koyuldum diyen, ben Lütfü Arslan abimizin ifadesiyle artı birim diyen, bir derdim var diyen adam, dünya bizi bekliyor der. Dünya bizi bekliyor diyen adam da Afrika'ya da gider, Balkanlara da gider, Orta Asya'ya da gider. Oraları görür, oradaki mazlumların, oradaki kardeşlerinin sıkıntılarıyla, dertleriyle hemhal olur. Onların sorunlarına çözüm bulmaya çalışır. Onlara sadece balık vermez, balık tutmayı öğretir. Bizim misyon ve gayelerimiz bu doğrultuda ilerliyor. Alaaddin Bey, biz çok konuştuk. Aslında konuşması gereken benim diyorsun galiba.
Estağfurullah.
Var mı öyle
estağfurullah.
Bir
durum? Yok, yok değil mi? Öyle bir durum yok. Sen burada pasları dağıtırsın. Estağfurullah. Ayağımız gelirse atarız.
Şunu soralım. Azerbaycan üzerinde de Gençliğe Yardım Fonduyla bir proje ortaklığı olmuş oldu. Ahmet Tecim Bey'in öncülüğünde. Kendileriyle nasıl kontak kurdunuz? Kendileriyle iletişim noktasında nasıl bir mekanizma sağlanmış oldu?
Yani şöyle, daha evvelden zaten beraber çalışıyoruz. Hüdayi Vakfı vasıtasıyla zaten bir iletişimimiz var. Daha evvelden dediğimiz gibi hani yaptığımız projeyle bir şekilde biz hani kendi aramızda o güven ilişkisini kurmuş olduk. 2016 senesinde evet. Geçmişiniz ne geleceğe yürüyen gençlik projesi yapılmış yine Azerbaycan ve Türkiye arasında. Tabii oradan gelen onların nazarındaki iyi referansımız dolayısıyla bu senede işte Ahmet Tecim Bey'in oluruyla böyle bir projeye yola çıkmış olduk.
Hı hı. Ve yani beklenenin üzerinde aslında performans oldu diye düşünüyorum ben, değil mi? Tahmin ettiğimizin üzerinde bir performans oldu.
Tahmin ettiğimizin üzerinde hem organizasyon bakımından evet. hem oradaki
çok güzel
karşılanmamız, ağırlanmamız bakımından çok iyiydi. Ve öyle derlerdi zaten, hani Azerbaycan insanının misafirperverliğinden zaten bahsederler
evet.
yani.
Evet. Yani biz sokakta...
Bizi abi sınır kapısından aldılar. Sınır kapısına kadar bıraktılar. Yani sınır kapısıyla arasında belki 700-800 kilometre var. Adam Bakü'den geldi, Kırmızı Köprü'den bizi aldı. Sonra tekrar Kırmızı Köprü'ye geri bıraktı.
Evet.
Sonra bir de espri yaptı. Geri dönmeyeceğinizden emin olduğu oluncaya kadar. Geliyoruz peşine, bekleyeceğiz diye.
Evet. Çok güzel programdı gerçekten. Çok memnun kaldık. Süphan... Azerbaycan'a gidip geliyorsun sen. Öğrencilik devam ediyor.
Evet, senede bir defa yazın gidip geliyoruz.
Öyle mi yapıyorsun?
Bu yaz işte buna nasip oldu. Bundan sonra gidip gelmek biraz...
Yok, gidip geldi de hiç şey yok herhalde. Seveni falan yok. Hemen hiç bizden ayrılmadı yine. Şöyle birkaç saat kayboldu. Sonra tekrar geldi.
Yok, seveni yok değil. Benim sizi sevmemdir işte, ayrılmadım sizden.
Ayrılamıyorum diyorsun.
Yok, çok davetler geldi de sadece dayımlara falan gittim. Onlara da sürpriz yapmış oldum. Gece akşam aniden girdim kaptan. Sonra bir gece de sizin sayenizde ailemi görmüş oldum. Bu yaz inşallah ikinci defa görürüm Allah'ın izniyle.
İnşallah. Senin ailen nerede yaşıyor? Azerbaycan neresinde?
Benim ailem Gebele'de yaşıyor. Gebele. Kafkasya'nın eteğinde. Sınırdır. Rusya'yla sınır şehirdir. Çok niyetim vardı böyle 40 genci Gebele'ye götüreyim diye.
Ha.
Ama siz gittiniz, ben yetişemedim size. Bakü'de biraz işler oldu. Yetişemedim daha doğrusu. Ben hani siz Gebele'den ayrıldığınızda bir 10 dakika sonra ben Gebele'ye vardım. Orada Samet Baba ile görüştünüz. Samet Baba kendisi çok gelmiştir İstanbul'a. Türkiye'yi çok seviyor. Türklüğü, gençliği, İslam'ı çok seviyor burayı. O yüzden de hasta olmasına rağmen kalktı geldi sizinle görüştü. Mesela o papağı, biz ona şey diyoruz. Papağını çıkarmadı o. Hiç çıkarmaz normalde ama resimlerden gördüğüm gibi herkese resim çektirmiş falan, kim isterse taktırmış. Çok seviyor böyle gençliği görünce, hani öyle İslam gençliğini görünce daha çok sevinen insanlar Samet Baba. Mesela ben hep her zaman kendime şunu derim. Gebele'de ya da işte Azerbaycan'ın başka bir yerinde olsun. Sizin yanınıza ne kadar gelen insan olabilir ki diye düşünüyorum ama Samet Baba'nın mesela yaşadığı ortam olsun, köyü olsun, onların köyün yolu olsun. Gördüğünüzde mesela buraya insan gelmez ya da çok eski bir yerdir ama mesela Samet Baba'nın hiç misafiri eksik olmaz.
Hı hı.
Öyle bir insandır. Ama geldi sizinle görüştü. Keşke ben de orada olsaydım. Nasip inşallah başka bir gezilerde yine de Gebele'de birlikte oluruz.
İnşallah.
Böyle abi.
Teşekkür ediyoruz. Yani sadece... bir proje kapsamında sadece tarihi bir dokuyu hissetmek anlamında değil, bahsettiğimiz konular üzerine de, yani konuştuğumuz mevzular üzerinden anlaşıldığı gibi kendimizi birçok noktada geliştirdiğimiz ve keyif aldığımız, zevk aldığımız bir program olmuş
olduk. İbret aldığımız Ermeni soykırımı olsun.
Evet, işte, evet. O tarafı, o boyutunu da görmüş olduk. Mesela Kuba'daki.
Siz o şeyi görmediniz, mezarlığı görmediniz. Siz geldiğinizde kapatmıştılar. Mesela o insanların bir mezarlığa toplatılıp da nasıl gömüldüğünü falan. Yani orayı kapattılar. Keşke orayı da görme şansımız olsaydı. Bir yani, de onu görmüş olduk.
Bu Kuba'da bahsedilen yer değil mi Süphan? Kaç yılında? 2007 yılında mıydı? Açılıyor.
Bu açılması evet.
2007 yılında bir stadyum inşaatı için orayı kazıyorlar. Orada toplu mezarlık buluyorlar. Kaç bin kişinin orada yani mezarın olduğu söyleniyor.
Şu anda net bir
15 bin miydi?
13 bin falan demişler herhalde.
13 bin diye hatırlıyorum. 13-15 bin gibi hatırlıyorum ben. Tam net rakam hatırlayamıyorum. 13 bin kişinin ortalama orada yani cesetlerinin artık bulunduğu söyleniyor. Şehit ediliyor oradaki kardeşlerimiz. Bu tabii acı bir durum. Yani bu kabul edilecek bir durumda değil ama dünya kamuoyuna sorsanız bunu, kimsenin haberi yok bundan. Yani dünyada bizim bile en yakın komşularımızdan, en sevdiğimiz dostlarımızdan.
Türkiye'nin ne kadar haberi vardı yani mesela?
Bizim bir haberimiz yok bundan. Çünkü bunu dünya piyasasına, dünya medyasına tam tersiyle lanse eden bir zihniyet var. Yani Ermeniler soykırım yapmadı, soykırıma maruz kaldı gibi. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bir oyunun, bir ateşin içerisine sürekli olayları dahil ediyorlar. Bu gerçekliği olmayan bir durum olduğu için bizim kendimizi ispatlama derdimiz diye bir şey yok elhamdülillah. Bizim hani öyle bir gayemiz yok ki, ona rağmen ben işte Cumhurbaşkanımızın gelin arşivleri, kaynakları açalım, bu soykırım meselesini araştıralım dediğini çok birkaç defa dediğini hatırlıyorum yani. Ama buna rağmen karşı cenahlardan böyle bir talep gelmedi. Yani işte arşivleri açalım dendi, gelin bakalım dendi, kaynaklara soralım dendi. Ama kendileri de bunun yalan olduğunu bildiği için bunu cesaret edemediler ve aksine sürekli kendi yaptıkları soykırımları, kendi yaptıkları zulümleri örtmek için bunları kullandılar. O Kuba'daydı değil mi Süphan? Evet. İnsanların kafasına çivi çakmışlar. Çivi çakmışlar. Yani bu işkenceden beter bir şey bu yani. İnsanların kafasını çivi çakarak öldürmüşler. Daha beter durumları ben yine birkaç arkadaş, sizin Azeri arkadaşlardan dinledim. İşte hamile kadınların çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için karınlarını deşip çocuğa bakıyorlarmış. Yani böyle vahşete varan durumlar ve bunlar gerçekten yaşanmış. Ben hani bunlara inanmıyor değilim. Ben bunlara inanıyorum. Çünkü orada biz kafa taslarını gördük. Çivi olan kafa taslarını gördük yani.
Şöyle sanıyorum 10 farklı bölgede soykırım yapılıyor.
Evet.
O süreç içerisinde. Ve mesela Kafkas İslam Ordusu'nun değeri ve Azerbaycanlılar yönünden de kıymeti orada belli oluyor. Çünkü hem Ruslar var bir yanda. Rusların da çok yoğun şeyleri var.
Evet.
Soykırımları var. Ruslar da yoğun
i̇şte
saldırı yapıyorlar.
Öldürülen insanlar sadece Azerbaycanlılar değil. Yani Kafkas halkları var. Yani birkaç halkın birlikte soykırımı var orada.
Tabii 20 Yanvar ne zamanda?
20 Ocak'tır o. 20 Ocak. Bakü'de olmuş bir hadisedir. Azerbaycan'ın Bakü'nün işgalden kurtulması, Azerbaycan'ın Sovyetlerden kurtulması 90.
Mesela bak o dönemde var mesela 90'ların tabii, sonunda var. Edilmesi. İşte 1900'lerin başında var, 1918'lerde var. Böyle özellikle 3 farklı periyotta yoğunlaşmış şeyler var. Katliamlar da var Azerbaycan üzerinde. Ve işte mesela Kafkas İslam Ordusu ile alakalı şunu da söyleyebiliriz. Hı hı. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas İslam Ordusu'nun müttefiki olan Almanya'da Osmanlı Devleti'nin müttefiki olan Almanya'da Osmanlı'nın o bölgeye bir ordu göndermesini istemiyor. Çok gariptir.
Evet. Niye acaba?
Çünkü petrol. Almanya'da oradaki petrolün petrolün başına geçmek istiyor. Oradaki petrolden faydalanmak istiyor. Ama Osmanlı Devleti'nin oraya bir ordu göndermesi halinde bu planın bozulacağını düşünüyor. Ve kesin talimat veriyorlar. Diyorlar ki kesinlikle oraya bir ordu göndermeyeceksiniz. Ama Enver Paşa da oraya Osmanlı ordusu gibi değil de Kafkas İslam Ordusu adında Osmanlı'yı anımsatmayan bir isimle gönderiyor. Evet. Hatta şöyle bir şey anlattı Arife Hanım. Arife Hanım anlatmıştı sanıyorum. Yanlış olmasın. Kadir Bekar da anlatmış olabilir. Enver Paşa o genelkurmaydaki merkezinden, karargâhtan Nuri Paşa'ya şey yapıyor. Telgraf çekiyor. Diyor ki çabuk geri dön. Hemen ordunu orada bırak, çabuk geri dön diyor. Sonra akşam evine gidince evindeki telgraftan diyor ki tebrik ediyorum. Harika işler başarıyorsunuz diyor. Yani devletin resmi merkezi olarak sanki oraya İşte geri dönün, siz asisiniz, cezalandırılacaksınız, şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız diyerek kendi müttefiki olan Almanya'ya ve diğer ülkelere karşı hani biz istemiyoruz ama bunlar asiler, kendi başlarına hareket ediyorlar mesajı veriyor. Hı hı. Ama aynı zamanda geriden geliyor zaten kendi kurdurmuş olduğu orduyu tebrik etmeden de geçmiyor. Hı. Bu noktada hem izledikleri ince siyaset dolayısıyla hem oradaki kardeşlerimizin soykırıma uğramalarının önüne hani bir kısmen de olsa önüne geçmeleri ve yeni devletin kurulmalarına vesile olması dolayısıyla Azerbaycan açısından da hakikaten çok önemli. Hala daha da bizim göstermediğimiz önemi gösteriyorlar.
Yani bu Kafkas İslam Ordusu üzerine çok daha eğilmesi gereken ve konuşulması gereken bir mesele. Biz bunu bilmiyoruz maalesef. Yani eksikliğimizi böyle acı bir şekilde görmüş olduk. Muhammed sen neler düşünüyorsun bu konuda? Yani önceden malumatın var mıydı bu konuya dair?
Kafkas İslam Ordusu'na dair ben de projeye katılmadan önce çok fazla bir şey duymamıştım. Yani gerek işte çok fazla Türkiye'de bunun paylaşılmaması sebebiyle olsun ya da gerek bizim daha çok araştırmamamız sebebiyle. Fakat Kafkas İslam Ordusu'nu da şöyle de adlandırabiliyoruz. Hani Osmanlı'nın son büyük kurtarma operasyonu gibi değerlendirebiliriz ki bu bizim tarihimiz boyunca hemen hemen bütün sıkıntı yaşayan, soykırım yaşayan bütün milletlere, bütün topluluklara karşı gösterdiğimiz bir tutumdu. Evet. Bunu biz gerek Osmanlı olsun, gerek öncesi olsun ve gerek şu anda Türkiye'de de biz bunu devam ettiriyoruz. Yani etrafımızdaki sıkıntıları olan, yokluk içinde olan ya da işte savaş olan yerlerdeki Müslümanlara, insanlara yardım ediyoruz ve onların kalkınması için destek oluyoruz. Kafkas İslam Ordusu'nda bu anlamda Osmanlı Devleti'nin son büyük kurtarma operasyonu olarak Göygöl'de bize Göygöl'de o bölgenin savaşını tarihini anlatan tarih hocamız orada bu Osmanlı Devleti'nin son büyük kurtarma operasyonu olarak adlandırmıştı. Ki Kafkas İslam Ordusu bu nedenle bizim için çok önemli ve az önce Alaaddin abimizin de söylediği gibi bir taraftan işte müttefiklerin tutumundan ötürü geri çağrılan ordu, diğer taraftan işte el altından desteklenerek orada ciddi bir mücadele veriliyor. Ve yine Kafkas İslam Ordusu'nun bir büyük özelliği de bizim için orada yine Göygöl'de tarihini anlatan hocamızın bahsettiği kısmıyla Kafkas İslam Ordusu lağvedildikten sonra Erzurum'a Kazım Karabekir'in emrine geliyor ve milli mücadelenin de Kafkas İslam Ordusu temelini oluşturmuş oluyor.
Evet.
Bu nedenle yani bizim tarihimizin biri olduğu gibi geleceğimiz de o noktada birlikte hareket ediyor. Yani bizim geleceğimiz de Kafkas İslam Ordusu temeliyle hem Azerbaycan topluluğu olsun, işte Anadolu olsun, Azerbaycan bölgesi olsun, Balkanlar olsun. Yani biz aslında hep beraber bir yere doğru sürükleniyoruz. Hep beraber iyiye ya da hep beraber kötüye doğru gidiyoruz.
Evet.
Yani sınırlarımızın ötesinde bir sınırımız var bizim.
Evet.
Bunun fikriyle çalışmamız gerektiğini bana kazandırmış oldu bu Kafkas İslam Ordusu. Kafkas İslam Ordusu alanından bunun fikrini kazanmayı nasip etti bu proje. Bu anlamda Kafkas İslam Ordusu bizim için her an gündemde tutmamız gereken, üniversitelerde, konferanslarda tanıtmamız, işte belki birçok noktada konuşmamız gereken proje olduğunu düşünüyorum ki
eyvallah.
Bizim bugün de devam ettiğimiz gibi büyük bir kurtarma operasyonu olarak görüyorum.
Eyvallah.
Yani bu şu noktada önemli. Sadece işte arkadaşlara konferanslar yapalım, anlatalım, herkes Kafkas İslam Ordusu'nu bilsin gibi değil de bizim birçok ortak noktamız var. Dediği gibi geçmişimiz, geleceğimiz, kültürümüz, her şeyimiz bir. Ve bizim aramızdaki bu ortak noktaları bulup ortaya çıkarmamız lazım ki ezbere söylediğimiz kardeşlik türkülerinin yerine daha bilinçli, daha işte sağlıklı ilişkiler alabilsin bunun yerine. Onun için ortak noktalarımızı çıkartıp gün yüzüne ortaya koymamız lazım.
Evet.
Koordinatörümüz Aladdin abinin 20 Yanvar dediğimiz 20 Ocak'tan bahsetti. Hı hı. O hadiseyi biraz da 15 Temmuz'a benzetirim ben. O insanların birlik olarak tankların önüne çıkması, el ele tutuşması ama tankların ezmesi falan büyük bir katliamdı o gün. Hatta 1918'de yaşanmış bu Kafkas İslam Ordusu'nun şu anda şefki, ruhu o kadar çok canlı ki orada. Bizim bir şairimiz var Mehmet Aslan diye. Hı hı. Mehmet Aslan, onun 20 Yanvar katliamı ile ilgili hatta yazdığı bir şiir vardır. Der ki, kanımızı ne çekti? Ömür solmuş çiçekti, Nuri Paşa gecikti, ağla karanfil ağla diye. Yani 1920 olan 1918'de Nuri Paşa'nın olaylarını 20 Yanvar'a, 20 Ocak'ta Nuri Paşa'nın gecikmesine bağlayan bir şairimiz. Yani o zamanın Kafkas İslam Ordusu'nun ne kadar bir Azerbaycan'a katkısı olduğunu, neler yaptığını yani bu şairimiz buradan görmüş diye düşünüyorum.
Eyvallah. Azerbaycan'la Türkiye'nin yani birleştiği noktalar o kadar fazla ki
evet.
Yani konuşmaya kalksak saatler sürer. Hani günler sürer. Çünkü hem dil anlamında, hem din anlamında, hem yaşayış anlamında, hem kültürel benzerlikler, yemekler birçok konuda ortak noktamız var. Yemek konusunda mesela Alaaddin'in...
Yani o hakikaten ben de onu soracaktım mesela. Bir tane ot vardı. Yeşil suyunu yapıyorlardı. İsmi neydi abi?
Terhun.
Terhun.
Bir de şey yani, dikkatimi çekti benim. Mesela kompostu değil mi? Çok fazla.
Çok güzel.
Marketlerde evet. De satılıyor böyle. Hani üzerim içinde tanecikleri de olan.
Aynen. O bizde gelenektir yani. Mesela evlerde hiçbir zaman mağazadan biz almayız yani. Hı-hı. Meyve şeker şerbeti dediğimiz, meyve suyu dediğimizi mağazalardan almayız biz. Herkesin evinde bu vardır. Yazın tüm meyveler toplanılır. Reçel olsun veya işte kompost olsun ki reçel konusunda herhalde ayrıca değineceksin bunu biliyorum. Kompost konusu öyle yani olmazsa olmazlarından da hem yazın hem kışın yani.
Reçel mürebba.
Mürebba şey de önemli mesela bizim arkadaşlarımız 40 kişi elhamdülillah bir yıllık protein ihtiyaçlarını karşılamış oldular.
Ya hakikaten ne et yedik yani şimdi hakikaten. burada söylenmez ama.
Onun da biraz şeyi kahramanı benim diye düşünüyorum yolda dedim işte. Dedim ki işte.
Bu çocuklar hiç görmüyorlar diye.
Yok dedim ki işte Türkiye'deki olduğu gibi değil mi? Her evde çeşit çeşit yemek olmuyor. Mesela evet. Bizde çorba oluyorsa çorba yemektir. Çünkü içinde çok fazla protein oluyor. Sizin dediğiniz gibi çok katkı oluyor. O yüzden yemeğe masaya bir tek çorba gelir dedim. Evlerde böyledir. Ama mesela böyle düşünmemiştim. Ben de böyle görmemiştim.
Evet.
Çorba geldi. Mesela arkadaşlar ekmekle yediler ki hele bundan sonra yemek gelmeyeceğim
düşündüler. Hakikaten bizi kandırdılar. Tufaya düşürdüler. Bir kere başardılar ama onu. Ve milletimiz elhamdülillah firasetiyle ikinci defa Tonga'ya düşmedi.
Evet.
Biz başladık, donatmışlar zaten masayı. Biz ne bilelim, medeler, masayı donatmış falan. Biz de yedik güzelce. Dedik elhamdülillah ne kadar güzel. Ondan sonra çat bir şey geldi. Ondan sonra tamam bu da yiyelim falan. Ondan sonra başladı aslında. Biz onu bilmiyorduk. Orada en güzel yerlerde o tufaya düştük yani.
Evet. Yani
bilgilendirmedi bizi. Burada rehberimizin eksikliğinden bahsedebiliriz.
Rehberimiz biraz provokatörlük yaptı zaten.
Yaptı.
Biraz yaptı provokatörlük. Yaptın mı?
Yani düşünerek yapmamıştım açıkçası.
Yani yemek konusunda, mutfak konusunda da zengin bir yer Azerbaycan. Yemekleri de güzel.
Tabii yabancı değil yani.
Yabancı değil yani bize yakın. Sadece mesela baharat kullanıyorlar.
Kişniş var bir de
pilavı şey, pilavı daha farklı yapıyorlar mesela. Terkul. Pilavı böyle kayısılı pilav yapıyorlar falan. Böyle tatlı pilavlar var değil mi? Pilav yedik tatlıydı mesela. Onun kayısıyla falan muhtemelen pişirdikleri.
Pilavların için 160'tan fazla çeşidi vardır Azerbaycan'da.
İşte biz çok alışkın değiliz ama.
Bir çeşit.
Biz direkt iki çeşit. Bizim bulgur pilavı, pirinç pilavı. Net. Biz netiz yani. Şehriyeli. Tereyağlı. Evet yani bu da önemli. Yani çünkü mide önemli bir şeydir yani, basamaktır yurt dışında. Alaaddin hem Avrupa'yı hem Afrika'yı görmüş bir arkadaşımız. O bir kere anlatmıştın hatırlıyorum ben. Avrupa'yı da gezerken değil mi? Zeytin ekmekle, domates ekmekle.
Tabii canım.
Yani öyle sefer yaptığını anlatmıştı.
Low
yani,
cost.
Evet yani bu hani bütçe planlamasıyla da alakalı biraz. Hani bütçeden de tasarruf etmek için yaptım belki. Ama bir taraftan da kendi kültürümüzde, kendi damak zevkimizde, kendi inançlarımız doğrultusunda yiyecek şey bulamamamızdan dolayı. Yani bu bir sıkıntıdır aslında. Yani yemeklerin biraz evrensel bir hale gelmesi lazım arkadaşlar. Sıkıntı yaşıyoruz.
Evet. Ama o noktada hani mesela mutfakta belli birçok şey ortak. Evet. Mutfakta ortak neredeyse. Arkadaşlar da ben de mesela ben yurt dışına çıktığımda böyle içimde farklı bir hava olur. Tamam mı? İşte sabah kalktığımda kendimi farklı hissederim. Şey olduğunda farklı hissederim. Ne kadar çok çıkmış olsak da yine insan şey yapıyor. O şekilde hissediyor. Ama Azerbaycan'a gidince hani sanki il değiştirmişiz gibi oldu. Arkadaşlar.
Evet, çok doğru, çok doğru.
Abi yani biz yurt dışına gidecektik falan diyenler oldu. Evet. Onun için yani o yemeğin değişmemesi bile çok fazla bize şey yapmadı. O yurt dışı havasını vermedi.
Evet, evet. Sadece hani belki bazı adetlerin, bazı geleneklerin farklı olması. Yani çay kültürü mesela, çay istediğimiz zaman çayın demlikle gelmesi her zaman bize de aslında güzel bir şey mesaj vermiş
ve,
oldu. Yani
ve ne kadar da demlikle gelen çay?
2 manattı galiba değil mi?
Yok. Ne 50 kepiği içmişler.
Aynen. Kepik,
öyle kepik. Mi? 50 kepik. Yani ama ne yok. Kadar yapıyor 50 kepik Türk parasıyla?
Ne kadar yapıyor abi? 1 lira 30 kuruş falan.
Ya 1 liraya bir demlik çay içiyorsunuz.
1 lira 30 kuruş. 7 bardak çay.
Kaç bardak yapıyor?
1 liraya. Kaç
bardak? 7 bardak.
Ama şekilden almadılar diye düşünüyorum. Değil mi?
Tabii.
Sizi ne yapmışlar? Geri çevirmişler. Parayı mı geri mi vermişler? Öyle bir şey oldu.
Misafiriz diye.
Tabii canım.
Kim, parayı geri mi vermişler değil mi? Çağırmışlar alın falan diye.
Bilsen bir demlik daha içerdim orada. Haberim yoktu benim.
Bizim Azerbaycan arkadaşlar ondan şikayetçi oluyor. Buraya geldikleri zaman mesela biz diyor bir TL Azerbaycan'da bir demlik içiyoruz. Burada bir bardak sonuçta.
Evet burada yani biraz böyle. Türkiye'de bazı şeyler farklı. Yani Azerbaycan'da ucuz olan şeyler var. Pahalı olan şeyler var. Değişiyor. Yani mesela tekstil Türkiye'de çok daha ucuz Azerbaycan'a göre. Ama orada yeme içme daha uygun fiyatları temin edebildiğimiz bir durum. Bu normaldi. Dünyada farklılık gösteriyor bazı şeyler. Önemli olan uyum. Uyum Azerbaycan'la Türkiye arasında bir sorun değil. Çünkü gerçekten çok benzer nokta var. Önemli olan kardeşlik. Arada tarihe dayanan, yüzyıllara dayanan bir kardeşlik var. Hem millet olarak bir kardeşlik var. Hem din yani din anlayışı olarak, İslam kardeşliği olarak bir birliktelik söz konusu. Bu projenin bize yol gösterdiği, bu projenin bize öğrettiği birçok şey oldu. Bunlardan işte en önemli de bunlardı. Yani hem kardeşliğimizi pekiştirmemiz, hem o kültürel mirası tekrar, kültürel dokuyu canlandırabilmemiz zihinlerimizde. Azeri bir kardeşimiz de bizle birlikte oldu ve olayları bizzat içeriden yaşayarak görmüş oldu. Onun tecrübeleri de önemliydi. O yüzden biz programımıza bugün davet etmiş olduk Süphan'ı. Ve kendisine teşekkür ediyoruz bahsettiği konular için. Programımızın sona doğru geliyoruz yavaş yavaş. Ben toparlamak istiyorum dilerseniz konuları. Şimdi hem Kafkas İslam Ordusu'nun mahiyetinden, yaptıklarından bahsetmiş olduk. Hem Kafkas İslam Ordusu'nun izinde projemizden bahsetmiş olduk. Hem Uluslararası Genç Derneği'ne, Gençliği Yarın Fonu'na teşekkür edip atıflarda bulunmuş olduk. Son olarak istiyorsanız şeylere geçelim. Yani hatıralarımıza, anılarımıza geçelim. Biraz bahsettik aslında ama ya böyle daha spesifik, akılda kalan yani unutamadığımız olaylar nelerdi? Mesela şeyi hiç unutmam ben. Kırgızistan'a gitmiştim 2016 yılında. Ramazan Diyanet Vakfı'nın Ramazan kampanyasında Kırgızistan'a erzak dağıtmaya gittik. Bir haftalık bir programdı. böyle hakikaten yorucu geçiyordu. Yani sabah uyanıyorduk, işte sahurdan sonra bir iki saat yatıp sabah erken saatte kalkıp köylere gidiyorduk böyle. Ahıska köylerine, işte çok dağ tepe olan yerlere, arabaların çıkamadığı yerlere tırmanarak erzaklar taşıyorduk. Bir yere gittik. Gittiğimiz yerde dediler ki burada Ruslar yaşıyor. Yani Kırgızistan'ın %12'si Rus. O eski Sovyet Cumhuriyeti'nden ötürü hala Rus nüfusu orada mevcut bulunuyor. Neyse bir eve doğru yaklaştık. Dediler ki burada Rus bir teyze yaşıyor tek başına, yalnız, Hristiyan. Ondan sonra ona yardım edeceğiz, ona erzak vereceğiz dediler. Tabii aslında biz bir şey yaptık yani, böyle hani biz erzak dağıtıyoruz da hani Ramazan erzağı, hani biz bunu şeylere vermeyecek miydik gibi düşündük ilk başta. Neyse dedik, tamam yani vereceğiz yani, çünkü yardıma ihtiyacı olana verilir ki demek ki ihtiyacı var. Teyze açtı kapıyı, bizi görünce ağlamaya başladı. Bizim arkadaşlara sarıldı, ben de o sırada işte görüntü alıyordum. Ve teyze şöyle bir şey söyledi arkadaşlar. Çok beni hala unutamadığım bir şeydir. Beni çocuklarım buraya terk etti. Benim çocuklarım burada yalnız bıraktı. Bana kimse yardım etmiyor. Kimse bana destek olmuyor. Kimse bana elini uzatmıyor. Kimse bana nasılsın diye sormuyor. Ama bu Türkler, yani siz beni unutmuyorsunuz. Allah sizden razı olsun'a gelen bir ifadeyle karşılıkta bulunmuş oldu. Yani bizlere dua etti. Bir gayrimüslimin bu şekilde duasını alabildik. Bu da aslında farklı bir şey. Yani bunu tabii tartışılacak birçok tarafı vardır ama bizim milletimiz, bizim medeniyetimiz yardım eden bir medeniyet. Biz her zaman böyle medeniyetin mirasına sahip çıkan, mirasına sahip çıkması gereken insanlar olduk ve bunu çıkmaya gayret edeceğiz. Ben bunu yurt dışına çıktığım vesilelerde hissetmiş oldum. Sizin de böyle Azerbaycan'da unutamadığınız, aklınızda kalan bir şey varsa paylaşabilirsiniz, çok memnun oluruz. Muhammed'den başlayalım istersen.
Ben açıkçası Gençliğe Yardım Fondu'nun düzenlemiş olduğu akşam yemeğine birçok orada büyüğümüz katılmıştı. Evet. Ve oraya Karabağ bölgesinde savaşan askerlerden de gazi olan iki tane asker vardı orada. Ve onlardan birisinin konuşması beni gerçekten orada çok etkilemişti. Hem askerin kolunda böyle hem Türk bayrağının ve Azerbaycan bayrağının böyle Türkiye yan yana olmuş olması. Hem oradaki duygularını paylaşması beni çok etkilemişti. Çünkü farklı iki devletiz ama o askerin oradaki konuşmalarında şunlardan bahsetti. Yani Türkiye'nin her türlü derdiyle dertlendiklerini, Türkiye için her an her şeyi yapmaya hazır olduğunu.
Evet.
Yani aslında aynı orada, o beni çok duygulandırmış. Çünkü orada Karabağ bölgesinde savaşan bir asker. Türkiye'nin bütün her şeyle dertleniyor. İşte Türkiye'nin her şeyini takip ediyor. Ve işte kolunda Türk bayrağı taşıyor, kendi bayrağıyla beraber. Yani bu gerçekten bizim nasıl bir kardeşlik iklimi içinde olduğumuzu bana göstermişti. O beni gerçekten duygulandırmıştı oradaki durum. Evet. Yani ve yine orada söylenen işte Afrin'de operasyon zamanında oradaki insanların Türkiye'ye çokça dua etmesi, Türkiye için ne yapabiliriz'in derdinde olmaları. Bu beni o iklim için çok etkilemişti yani gerçekten.
Evet. Süphan, sende var mı hatıralar? Sende hatıra çok dur gerçekten. Süphan'a bir fıkra anlat desek 20 tane fıkra arda arda anlatır.
Yok, ben şöyle toparlayayım. Van depreminde yanlış hatırlamıyorsam o zaman dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'dü. Azerbaycan Van depreminde Türkiye'ye yardım ediyor. Tabii o zamanlar soruyorlar Abdullah Gül'e, sen hiçbir zaman hiçbir devletten yardım almadın, Azerbaycan'dan niye aldın diye. Onun cevabı çok ilginç oluyor, diyor ki biz Azerbaycan'dan biz yardım almadık diyor. Azerbaycan helikopterle geldi dedi, nereye inelim dedi. Yardımlarıyla geldi dedi, biz nereye inelim dedi. Böyle bir yardımlaşma içerisindeler iki devlet arasında.
Evet.
Şimdi Kafkas İslam Ordusu'nun izinde projesi birkaç haberde medya kanalında yayınlandı. Ve orada da bizim Telman abinin anlattığı şeyler de aynı şekilde orada yayınlandı. Telman abi benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin ilk mezunlarından, Türkiye burslarının Azerbaycan'dakilerden ilk mezunlarındandır diyebiliyorum. Orada da dinlediğiniz gibi çok geniş bir malumatı olan insandı. Değerli büyüğümüzle. Şimdi Azerbaycan'da çok az medya kanalı vardır ama bu hem nüfusla hem coğrafyayla ilgili bir şeydir. Ama Azerbaycan'ın hemen hemen her evinde Türk televizyonları çok izlenir. İster dizi olsun ister haber olsun hiç fark etmez. İşte bu bakımdan Türkiye medyasında ister Kafkas İslam Ordusu olsun ister Azerbaycan hakkında böyle bir teşvik olursa eğer Azerbaycan halkı buna daha çok tepki verir. Hani bakın Türkiye bizi unutmuyor falan gibi. Ama teessüf ki ne görüyoruz burada? Yani çoğu YouTube gibi, YouTuber'lar gibi yani şey değil ama sadece komik şeylerimiz vardır. İşte yemeklerden bahsedilir. Bu kadar yani. Bunun haricinde çok fazla bir bilgi yok. Varsa da geniş manada yok. Azerbaycan denildiği zaman işte yahşidir falandır. Yani balandır, ay balan falan gibi. Evet. Sadece konuşmalar vardır. İşte yolda sizlere Azerbaycan'la Türkiye arasındaki çelişki cümlelerden bahsettim. Onlardan bahsetmeden kastım yani nasıl desem daha doğru olur.
Evet. Unutma. İstiyorsan sen onu toparla. Toparlayalım. O arada biz Alaaddin'e söz vermiş olalım. Proje koordinatörümüz, genç gönüllülerin genel koordinatörü Alaaddin Serhan Yaman. Liderlik aslında çok kolay bir iş değil. Hem yaş itibariyle yakın jenerasyon olmamız, yani ekiple aramızda büyük bir yaş farkı yoktu. Alaaddin de bunu yaşadı. Hem bu açıdan hem uzun yolculuk, yorucu, stres, bazen açlık, bazen susuzluk, bazen uykusuzluk derken liderlik çok kolay bir şey değil. Ama Alaaddin hakkıyla bunu yere getirme gayret etti ve getirdi diye düşünüyorum ben. Senin anıların nasıl anılar? Senin belki çok daha farklı hikayelerin vardı. Ya böyle abi ben başıma ne geldi bilmiyorsun işte bir sorsan bana ben bıktım artık falan filan.
Ben orada geceleri sıçrayıp uykumdan sıçrayıp haydi arkadaşlar otobüse haydi hızlı birazcık daha hızlı diye uyandığımı bilirim Salih evet. Abi. Açıkçası şimdi birazcık daha böyle programa yetişme ve o koordinasyonu sağlama işi olduğundan ben biraz daha oralarla ilgileniyordum. Evet. İşte arkadaşlar bu taraftan geçiyoruz. İşte otobüse biniyoruz. Burada mola vereceğiz falan. Ama benim için hakikaten çok benim için de önemli bir tecrübe oldu. Hem proje tecrübesi adına hem arkadaşlarla iletişim kurma noktasında önemli çıkarımlarda bulundum ben de.
Evet.
Buradan muhtemelen toparlayacağız. Unutmadan da birkaç teşekkür edeyim.
Evet çok güzel olur.
Sonrasında buradan şey yapmayalım.
Selamlarımızı belki gönderelim.
Belki tamam dinlemezler ama en azından ben içimde o borcumu ödemiş olayım.
Biz Erkam Radyo'nun en çok dinlenen programlarındanız arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım lütfen.
Biz yok hayır, belki yani. Muhataplarımız şu an evet. Bulundukları konular itibariyle dinleyemeyebiliyor olabilirler.
Evet.
Şimdi öncelikle bu projenin ortaya çıkmasında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Süleyman Ragıp Yazıcılar abimize, başkanımıza. İşte Ahmet Tecim Bey'e, Namık Serdarlı abimize ve Ali Çınar hocamıza çok teşekkür ediyoruz.
Evet.
Onlar Allah razı olsun bizleri çok çok güzel ağırladılar.
Ve ismen söyleyelim Kamuran Hoca Azerbaycan'da.
Kamuran Hoca.
Samet Meallim.
Samet Meallim.
Şükür Meallim. Onlara da Telman Hoca.
Telman Hoca.
Buradan tabii. Dinliyorlarsa yani Reşat abi.
Reşat abi Allah razı olsun.
İsimlerini hatırlayamadığımız diğer abilerimiz maşallah hocalarımız. Maşallah, maşallah var.
Rufet Hoca.
Rufet Hoca.
Ondan sonra
Reşat Manafov,
Sedat Hoca, Zeki Hoca çok evet, hakikaten.
Yani ismen aslında bir liste yapsak iyiymiş ya anlatırdık burada.
Tabii. Onlar var bir de bunun yanında bizim hem yolculuk öncesinde yolculuk sonrasında bazı ihtiyaçlarımız oldu. Bunları karşılama noktasında da yardımcı olan mesela tekerlekli sandalye hediyelerimizin sponsoru Bir Tek Lira Derneği vardı. Onlara evet. teşekkür ediyoruz.
Eksik olmasınlar. Evet. Allah hayırlarını kabul etsin.
Yol üzerinde bize yemek ikram eden Bolu Belediyesi'ne. Ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz.
Evet.
Ayrıca yine büyük sponsorlarımız, yani çok öyle de şey yapmıyorum şimdi.
ya projeye destek veren.
Projeye destek veren hem maddi hem manevi olarak projemize destek veren. Belki ismini zikretmemize şey yapacaktır, duysa kızacaktır ama Selman Özpınar abimize de çok teşekkür eyvallah. Ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ve ben...
Evet. Buyur abi bir şey diyordun galiba.
Ha, ve ben burada hani projeye katılan 40 arkadaş Allah razı olsun hakikaten zorlu bir yolculuktu. Bu noktada onlar da çok yardımcı oldular. Ve şunu da unutmamak gerekiyor. Yine bizim yaptığımız işlerde ekipmanlarımızda bize destek olan Trabzon Ortahisar Belediyesi'ne de.
Evet.
Yine hususen, teşekkürü.
Hususen Kadir Bekara.
Hususen Kadir Bekara borç biliriz.
Eyvallah teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Süphan aklına geldi mi unuttuğun şey? Gelmediyse kapatıyoruz programı.
Yok ben de teşekkür ederim. çünkü projenin ilk başladığı tarihte ben de gelebilir miyim diye sormuştum. Çünkü Azerbaycanlı olduğum için izin yoktu. Ondan sonra Alaaddin abi falan teşekkür ederim. Sağ olasınız abi. Rehber olarak almayı düşündüler. Allah razı olsun.
Bu konuda... Kim yok dedi sana ya?
Vallahi diyen onlar oldu ya.
Yazıklar olsun. Söyle
onlar,
abi.
Onlar biliyor.
Haklıydılar.
Tamam, ben
Azerbaycanlıyım.
Programdan sonra isim ver bize. Tamam.
Yok. Kalsın da
hoşuma. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ağzınıza emeğinize sağlık.
Teşekkür ederiz.
Allah seferinizi, niyetlerinizi kabul etsin.
Tamam.
İnşallah tekrar yeni seferlerde, yeni birlikteliklerde görüşürüz. Birlikte oluruz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Kıymetli dinleyenler bugün Erkam Radyo'da genç zamanında Kalkın Sistem Ordusu'nun izinde projesini konuştuk. Gençliğe Yardım Fondu ve Uluslararası Genç Derneği'nin iştirakiyle gerçekleşti. Proje kapsamında 40 gönüllü Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a gitti ve 8 günlük bir yolculukta yaklaşık 100 saate varan bir otobüs yolculuğuyla beraber gerçekten keyifli, öğretici, bilgilendirici. Hem Kafkasizm ordusunu tanıma adına, hem oradaki soykırımları anlama adına, hem de kültürel mirası, kültürel birlikteliği görme adına önemli bir proje olmuş oldu. Herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Alaaddin isimleri vurguladı. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.